Efendim merhabalar, nasılsınız? Yine birlikteyiz, tekrar birlikteyiz. Nasıl keyifler? Umarım her şey yolundadır. Bayağıdır görüşemedik yine. Kusura bakmayın, bir yoğunluk söz konusu. Ben bahsetmiştim Ocak yoğun diye ve o yoğunluk başladı. Oyun, stand-up, işte söyleşi. Aralık biraz tabii boş bir ay oluyor genelde oyuncular için. Veya sahneye çıkan hani stand-upçılar için, performansçılar için. Sonra Ocak'ta birden bir başlıyor. Bahar boyunca da hani Şubat'tı, Mart'tı, Nisan'dı bu şekilde gidiyor. O yüzden böyle birazcık seyrek aralıklarla buluşuyoruz. Kusura bakmayın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Benden de iyilik. Oyundan geldim yine ama bunu sabah paylaşırım diye düşünüyorum. Çok geç olacak çünkü. Vallahi böyle direkt bir konuya girelim isterseniz. Ne dersiniz? Aklımda birkaç bir şey var. Onlara söyleyeyim istedim. Bu şey konusunda tabii ki ben de eksik kalmayayım. Bir iki kelam edeyim dedim. Altın Küre, Ricky Gervais'in sunumu konusunda. Abi Ricky reisimizdir. Yani ben çok severim kendisini. Stand-up'ına tapmam. Yani nasıl diyeyim? En sevdiğim 10 stand-upçıya girmez yani belki. Efendim söyleyeyim. Hani sinema filmleri, sinema konusunda zaten hani böyle çok güzel filmleri var, Invention of Lying falan gibi ama hani genel olarak ben böyle şeyini de iyi bir oyuncu bence. Ama ne bileyim ben hani böyle bir Seinfeld'in o her şeye yayılan o tarzının derinliği ve böyle başka bir komedi anlayışı, nerede böyle neredeyse bir devrim niteliğindeki anlayışını pek göremem eserlerinde, televizyon dizilerinde de, filmlerinde de ama bir konuda çok iyidir. Yani komedinin de kendi içinde bazı tabii ki branşları var. Soyut aslında çok böyle hani ne bileyim cerrahi, efendim, psikoloji falan kadar net olmasa da var yani. Bu yaptığı şey her neyse onda çok iyi. Ricky Gervais. O da odada varken bir insanla çok sert dalga geçebilmek. Yani aynı odadaki insanlarla direkt hiç lafını sakınmadan ama bir şey de yaratmadan, yani nasıl infial de yaratmadan insanları hani ne kardeşim bu falan deyip kapıları çarptırıp gitmesine sebep olmadan çok sert hicvetme konusunda da master yani. Belki de bir numarası bu konuda. Yani şimdi o kadar kolay bir şekilde yapıyor ki bunu biz o kadar kolay zannediyoruz. Hani o kadar zor bir şey ki ofansif şaka yapmak, controversial konulara dokunmak. Yani o kadar iyi bir suplex konuya ve materyaline ve odaya öyle bir hakimiyet isteyen bir şey ki en zoru. Zaten o yüzden hani bu adamlar ne bileyim ben bir geceden special'dan 100 milyon dolar kazanıyorlar. Efendim söyleyeyim. Ya da ne bileyim Altın Küre'yi o yüzden sunuyor herif. Çok çok çok çok iyi yapıyor bunu. Eve ne yaptı? Yani gerçekten çok sert. Hepimizin aklından geçenleri söyledi herif aslında. Yani dedi ki resmen Hollywood'un en top class ünlülerinin olduğu yerde dedi ki uzatmayın efendim. Tabii ki hepsine demedi. Yani böyle bir şey söz konusu değil zaten. Yani orada teker teker seçecek hali yok. Adam hani kimin kime ne dediğini biliyoruz aslında. Biraz bunu varsayarak yaptı bence bu monoloğu. Yani lafın kime gittiğini biliyor, kimlerin üstüne alması gerektiğini de biliyor. Ama genel olarak Hollywood trendiyle, genel olarak Hollywood'un tavrıyla ilgili bir şaka ve şeydi bu. Hicivdi eski adıyla. Daha ama hoş bir şey hiciv kelime. Seviyorum ben. Suratlarına yapıyor o şakayı. Çok acayip bir şey. Ve hakikaten dedi ki yani abicim lütfen lafı gevelemeyin. Öyle politik speech falan yapmayın. Hiç gerek yok. Hiç öyle bir durumunuz yok. Ne bok yediğiniz belli. Yani ödülünüzü alın siktirip gidin dedi herif yani. Şimdi tabii tabii ki yine ikiye bölündü herkes. Tabii ki yani. Hani bu kaçınılmaz. Hani adam şaka yaptım diyor hala ikiye bölüyor. Yani şaka bu diyor. Şaka. Çok sert de olsa şaka. Zaten bunu başka şekilde söyleyemezsin. Yani orada sinirlenip bu böyle bir şey dedim diyemezsin. Yani bu şekilde yapamazsın. Şaka ön koşuluyla, bunun bir şaka olduğu ön koşulunu söylüyor. Sonra da bu kadar sert konuşuyor. Adama hala abi bir tane Guardian mı ne yazmış ya da bir gazeteci. Çok right wing bir attitude diyor. Yani çok sağ tandanslı bir sunum yaptı diyor. Oğlum adam yani Apple'ın CEO'sunun önünde siz insanların ölümüne sebep oluyorsunuz dedi. Direkt IŞİD'le kıyasladı. Herif daha ne desin? Yani bu nasıl sağ tandanslı bir konuşma olabilir? Gerçekten anlamıyorum insanları. Ulan bunun neyini yani çok enteresan ve hani şey diye de eleştirmiyorlar. Eskiden öyle eleştiriyorlardı hani çok ileri gitti. Hani onu anlarım adamın işi o zaten. Adamın en iyi yaptığı şey ileri gitmek. Adamın en iyi becerdiği şey çizgiyi aşmak ve yine de insanları nasıl diyeyim ofend etmek ama odadan kaçırtmadan bunu yapmak. Adamın işi o zaten. Gülüyorum ben o eleştirilere. Çok saçma geliyor bana. Yani her yerden tabii bu kadar controversial bir şey yapınca eleştiri kaçınılmaz. O da o süreci de yönetiyor zaten Twitter'dan şimdi falan filan. Valla ben çok seviyorum gerçekten. Ha Hollywood'daki her ünlünün de, her Hollywood aktörünün de böyle ne bileyim mafya babası olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki öyle değil. Bence Ricky Gervais de öyle düşünmüyor. Genel o odadaki atmosfere yönelik söylüyor bunu adam aslında. Şimdi birazcık anlamak için bence o konuşmayı hani daha doğrusu daha derinlemesini anlamak için birazcık Hollywood'un da ne olduğunu bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Benim özel ilgi alanıma giriyor, o yüzden çok araştırıyorum falan. Şimdi şöyle bir şey var. Hollywood'un kurulma amacına bir bakmak lazım. Valla tarihti, boktu, püsürdü, şaşırabilirim. Kusura bakmayın hani çok iyi aram iyi değil tarihlerde ama Hollywood Amerika'da bir ideal bir rüya tasarısı olarak kuruluyor. Büyük Buhran'ın ardından ya da tam o sıralar bir grup insan şöyle bir idealle yola çıkıyorlar. İç siyaset o kadar her boka karışıyor ki Amerika'da. Yani o kadar adamlar her alanda politize olmuş hale geliyorlar ki herifler. Diyorlar ki biz bir komünite yaratalım. Bu politik tavırdan efendim işte buhranmış, oymuş, buymuş, maaş kesintisiymiş falan filan TikTok'tan tamamen bağımsız yaratıcılıkta buluşacak, özgürce üretecek insanların toplanacağı bir komünite yaratalım. Bunlar buraya gelsin, ortak fonları olsun, efendim söyleyeyim yapımcılar olsun, yönetmenler olsun, burada bunlar üretsinler ve biz bu yaratıcılıkla bu buhrandan çıkalım. Bu depresyonu aşalım, başka türlü aşamayacağız. Ve bunu da bütün politik söylemlerden azade bir şekilde yapma ideali içindeler, kuranlar aslında. Her sonradan boka saran fikir gibi tabii ki masum bir amaçla yola çıkılıyor aslında. Yani bu komüniteyi de böyle evil adamlar kurmadı abi biz işte ne bileyim tapkan çekeriz ileride dört tane milletin parasını alırız hem de beyinlerini yıkarız heriflerin falan. Böyle bir şey değil. Fakat sonrasından tabii ki çok büyük paraların dönmesiyle, efendim söyleyeyim çok tam da yine o Amerika'nın iç siyasi durumunun karışmasıyla ki bunu Tarantino aslında bunu anlatıyor şeyde, Once Upon a Time in Hollywood'da. Hollywood'un aslında olmasını istediği şey o film. Ne kadar yani masum oradaki tipler, ne kadar tatlılar, iyi niyetliler. Mesleklerine odaklılar. Ha bir yandan Vietnam Savaşı var bu arada o sırada. Ama bunlar hani ne bileyim ben bir şey üretmeye çalışıyorlar. O partiler falan işte gidiyor Sharon Tate orada tanışıyor. Ve Sharon Tate'in Charles Manson'ın ailesi, Manson Family tarafından karnındaki çocuğuyla öldürüldüğü gece Hollywood'un son aydınlık gecesi olarak bilinir. O günden sonra bir daha asla o rüyaya ulaşamıyor Hollywood. Bir daha asla o öyle olamıyor. Şimdi şu da var Ricky Gervais'in şakasının altında. Diyor ya politikaya girmeyin, politik bir şey yapmayın. Şimdi bu evet bugünden baktığımda şunu demek istiyor. Yani siz bu konumda değilsiniz abi. Bunu söyleyecek konumda değilsiniz. Okey ama şuraya da oturuyor. Olayınız bu değil. Yani kurulma amacı bu değil Hollywood'un. Ya dünyaya politik mesaj vermek ve efendim söyleyeyim aktivist bir tavırla dünyayı daha iyi bir yere getirmek amacıyla kurulan bir yapı değil Hollywood. Yaratıcılık odaklı bir yer. Fakat bugün amacından o kadar uzaklaştı, o kadar farklı bir şeye gitti ki bunu eleştiriyor aslında herif. Ve boyunu aşıyor dedi diyor. Boyunuzu aşıyor diyor bu sizin. Hani biz gülüyoruz, ediyoruz, sonra geçiyoruz. Hiç bakmıyoruz altına ne demek istediğinin aslında bir yandan da. Ben böyle okuyorum ya da. Çünkü çok komik. Ya vegan menü yapmışlar abi. İnanılmaz bir şey yani. Gerçekten vegan menü. Oğlum çevreyi sizden daha çok kirleten bir kurum yok dünyada. Yani o süper kahraman kıyafetleri Kinoa'dan mı yapılıyor? O uçaklar kalkıyor, uzay gemileri iniyor. İşte lateks yaratıklar yapılıyor, çöpe atılıyor. Yani ve ne o? Vegan menü. Komedi filmi gibi gerçekten yani. Yani biz bu sene vegan menü yaptık. Çevreye şeyiz hani, duyarlıyız. Abi 58 tane Avengers filmi çekmeyin o zaman valla. Bir tane çekin, tam çekin. Yani Iron Man'in kostümünü o zaman sen vegan yap da göreyim. Vegan menü koyunca oraya çevreci mi oluyorsun? Şimdi Jivayis de bunun çok sert bir şekilde söyleyince valla benim çok hoşuma gidiyor. Şu ayrı boyutu fakat işin. Şunu da düşünmek lazım. Ne olursa olsun bu bir şov. Zaten adamdan beklenen o bu arada. İleri gitmesi. O yüzden yani bu adam açılın lan ben sunacağım diye girmiyor. Bu sözleşmeli, anlaşmalı bir iş aslında yani. İş aktif var herifin. Bu yüzden ona zaten bu kadar sert ve aslında yine Amerika'nın ne kadar dış seslere, ters seslere duyarlı olduğunu kanıtlayan bir şey haline dönüşüyor ne olursa olsun. O da bir ürün sonuçta. Fakat herif bunun farkında ve yine bence çok cesur. Yani evet şunun bilincinde herif, bu bir ürün. Ben de bir ürünüm şu an dünyaya pazarlanan. Ama bunun içinde sözümü söylerim kardeşim. Beni bu yüzden çağırdınız. Buna leverage denir. Şimdi biz böyle bir mesleki özgürlüğü hiç bilmediğimiz için ya da hiç bu yönde kürek çekmediğimiz için ne kadar büyük bir başarı ve ne kadar seksist ve argo bir şeyle deyişle taşak isteyen bir hareket olduğunu da anlayamıyoruz. Kafamız öyle çalışmıyor çünkü. Yani ya diyoruz ki abi işte adam kahraman Che Guevara gibi vallahi falan değil öyle bir şey yok. Yani canlı yayınlanan bir program abi bu. Altın küre yani. Ne devrimi ne Che Guevara'sı yani. Şov bu. Ya da bu da böyle bunlar gibi aslında göt bu da böyle falan. Hayır abi adam çıktı patır patır patır. Apple CEO'sunun önünde siz dedi insan öldürüyorsunuz dedi. Yani daha ne desin herif? Bu şudur. Kendi alanını, kendi özgürlüğünü ve kendi sanatsal personasını adam o kadar net oturtmuş ki adama zaten hali hazırda yaptığı şey için gelip para veriyorlar. Biz bu bizim pek bilmediğimiz bir özgürlük biçimi. Sanatsal anlamda. Pek bizim anlayamadığımız bir kariyer seçimi. O yüzden garip geliyor. Buradan çok bağlantılı bir konuya atlamak istiyorum. Benim için çok önemli bir konu bundan bahsetmek. Belki oyuncu olmak isteyenler vardır dinleyenler arasında diye düşünüyorum. O yüzden belki onlara da bir şey olur. Enteresan bir konu olabilir belki. Ben çok seviyorum oyunculuğu. Çok severek yapıyorum. Çok küçükken sahneye çıktım, bahsetmiştim. Belki bahsetmedim, hatırlamıyorum. Sonrasında konservatuara girdim ve 2011 yılında mezun oldum. 2020 oldu. 9 senedir ben profesyonel olarak oyunculuk yapıyorum. Benim mesleğim bu yani. Çok seviyorum. Fakat bu konuda enteresan fikirlerim var. Her konuda olduğu gibi. Enteresan olduğunu umduğum. Belki ters de karşılanabilecek. Belki hani böyle Allah Allah falan da denilebilecek bir düşünce bulutum var yani öyle diyeyim. Daha tam da böyle bu budur diyebileceğim bir konu değil. Öyle de bir şey denebilecek bir konu da değil bence zaten oyunculuk. Çok soyut bir meslek. Çok çalışma alanın yok. Hani ofisin yok, bir şeyin yok. Saatin yok. Ne bileyim ben işte oyun yok, buyun yok. Hani neredesin? Setteyim. Set nerede? Şişli'de, Kanlıca'da. Yani bir gidiyorsun bir sürü adam koşarak bir şeyler çekiyor falan. Ya da ne bileyim oyunun var her akşam bir yerde sonra bir ay yok. Ya yani çok soyut olduğu için de üzerine fikir üretmek sağlıklı bir ilişki kurmanın da çok zor olduğu bir meslek. Her mesleğin çok zor kısımları var. Ben bu sefer oyunculuğun problematik taraflarından bahsetmek istiyorum. Problemli taraflarından. Ben bu konuya böyle normalde girince hep şey oluyor arkadaş ortamında falan. Ya sen şimdi komedyenlik yapmaya başladın, stand up, hani o yüzden sallıyorsun gibi anlaşılıyor. Gerçekten öyle değil. Ben tam tersine çok sevdiğim için ve sağlıklı bir ilişki kurmanın mesleğimle yollarını aradığım için eleştirmem de gerektiğini düşünüyorum. Yani sağlıksız bulduğun bir yön varsa bir konuda bence onu dile getirmen, ortaya koyman, tam tersine açık etmen lazım. Yani olumsuz bir duygudan kurtulmanın yöntemi de budur. Onu açık edeceksin, onu gündem yapacaksın ki o korkunçluğunu kaybetsin. Öbür türlü gizemli bir şey oluyor. Bizim Jaws'ın yalnızca yüzgecini görmemiz gibi. Abi bir türlü görmeyiz ya Jaws'ı. Görmedikçe korkarız. Ya da iyi korku filmlerinin tamamında neredeyse görmezsin yaratığı. Gördüğün an biter çünkü artık o ha budur dersin ve korkmazsın. Gördüğün şey bilmediğinden, anlamlandıramadığın şeyden korkarsın ve sana hükmeder. Kader falan dersin ona sen. Halbuki tek sorun şu da onu anlamlandıramıyorsundur. Yaşadığın şeyi. Ama enteresan bir konu. Yani o yüzden dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Her meslek bir mindset talep eder. Onu icra eden kişiden. Sen nasıl diyeyim? Duygularınla bankacılık yapamazsın. Efendime söyleyeyim. Yani ne bileyim ben ya da şeysen, tefeciysen, işte ticaretle böyle sıkı ticaret yapıyorsan, ne diyeyim işte şey yaparak ticaret yapamazsın. İnsanlara aşk duyarak. Veya reklamcılık. O da çok sert bir meslek. Hani kreatif ekibinden bahsetmiyorum. Daha böyle yönetimsel olarak. Senin bir mindset'e, bir düşünce yapısına ihtiyacın var. Ve o mümkün olduğunca o düşünce yapısında o kafada kalman lazım. Ki süreklilik sağla, istikrar sağla, devam et. Oyunculuğun da talep ettiği bir mindset var. O da klişelere girmek istemiyorum. Yani hani tabii ki en zor kısmı beklemek, işsizliğin çok ağır olması, çok hızlı başarı kazanıp çok hızlı başarısız olma ihtimalinin olması, bu durum karşısında ruh halini koruyamamak. Hani bu hep böyle sanki bir aman canım siz de falan gibi anlaşılır ama öyle değil. Çok çok çok sert bir konu bu. İntihar ediyor insanlar. Biliyorsunuz yani Hollywood'da bir sürü örneği var. Her yerde var yani. Talep ettiği mindset şu. Bir. Ota boka açık olmak zorundasın. Her yeni fikre, her görüşe, her duygu deneyimine, her potansiyel aşkın deneyime açık olman lazım. Çünkü öbür türlü o koca koca oyunlar, koca koca replikler oturmuyor ağzına, küçük kalıyor. Hep büyük duyguları insanın eşiklerini yani sınırlarını canlandırmak için günlük hayatta da o anlara, o duygulara açık olman gerekiyor. Role girip çıkamamaktan bahsetmiyorum ya. O yalan, o dolandırıcılık, yanlış anlamayın ya. O sahtekarlık hani abi bir rol oynadım işte çok fenayım falan. Çıkamadım ya. Öyle bir girmişim ki çıkamadım. Ya bu gerçekten yavşaklık. Gerçekten kandırıkçılık yani. O yüzden bahsettiğim şey o değil. Ama bir duygu düşünce yapının olması gerekiyor. Bir ikincisi şu. Sürekli olarak ne olursa olsun bir başkasının düşünce yapısının insanlara iletilmesinde bir aracı rolü üstleniyorsun. Yani birileri bir şey yazıyor, sen onu okuyup evet ben bu hikayeyi anlatmak istiyorum diyorsun. Veya birisi seni seçiyor. Sen de hani işe ihtiyaç duyuyorsun. Sürekli olarak birilerinin iki dudağı arasına bakıyorsun. Yani evet ben kendimi Hamlet olarak kastettim şu an. Kast yaptım ben Hamlet'im. Evinde oynarsın vallahi kimse de gelmez. Dolayısıyla çok zor. Ya birinin bir potansiyeli olan bir seyircisi, bir kitlesi olan bir işvereninin olması gerekiyor ki sen hani mesleğini yapabilir hale gel, süreklilik kazan, belki ün kazan, bilinirlik kazan. Yani ünle aynı şey değil. Yani olduğun sektörde bir bilinirlik kazanman da lazım ki tercih edilebilir ol. Ve para kazan yapabilir o halde ol mesleğini. Ruh halin iyi olsun. Maddi durumun biraz stabil olsun ki kafan rahat olsun gibi bir şey var. Böyle bir set var yani. Ve senin bunun peşinde koşman gerekiyor ve bulunduğun yapının sözünü söylüyorsun aslında. Yani Royal Shakespeare Company ile çalışıyorsan sen bir ansamblın bir parçasısın ve senin ne düşündüğünün pek bir önemi kalmıyor. Sen Royal Shakespeare Company'nin sözünü söylüyorsun. Açık da olman gerektiği için her yönden gelen uyaranlara ve yeni düşünce yapılarına onu kabullenip 3 sezon Royal Shakespeare Company. Şimdi sen belki Shakespeare'e öyle bakmıyorsun. Ama hiçbir önemi yok. Senin maaşını veren orası. Seni çalıştıran yer orası. Ve sen onun tarzını, onun dünyaya bakışını sahiplenmek durumundasın mesleğini layığıyla yapmak için. Yani dışında kalarak bir yere kadar yapılabilir. İyi yapmak istiyorsan sahiplenmen, efendim söyleyeyim, onu kendi derdin gibi kılman ve inanman lazım. Ya bu çok zor bir şey. İnanmak, yani inandırabilen bir varlık insan kendini bir şeylere. Yani bayağı kendi kendini bir şeylere inandırabiliyorsun. Yani köpekler öyle değil. Hani ne bileyim ben. Atıyorum görüyor mesela canı aç mesela karnını. Gidiyor kokluyor bakıyor patates. Canı istemiyor gidiyor. Ya şunu ya benim bunu yemem lazım demiyor hayvan yani. Tamamen içgüdüleriyle seviyorsa yiyor o an canı istiyorsa istemiyorsa yemiyor. Şimdi insan böyle değil. O anki koşullarına, ruh ve duygu durumuna ve ilişkilerine, network'üne göre kendini bir şeylere İnandırabilme kafasına sahip. Bir yandan en büyük gücü bu insanın, bir yandan da çok büyük bir zaafı. Çünkü saçma sapan şeyleri de inandırabiliyorsun kendini. Ve bu çok yorucu hale geliyor bir süre sonra. Şimdi dönelim şeye, altın küreye. Abi haklı Ricky Gervais. Yani ulan hani burada aktivizm kasıyorsunuz. Senin çalıştığın şirket Apple yaptığı diziye bak, yaptığı hareketlere bak. Ya ben bunu %100 saygı duyuyorum yani. Ama bir yandan da ne yapsın herifler? Ne yapacak yani? Hani gidip Jennifer Aniston şey mi diyecek? Şu Çin'deki şeyleri kapatın, o zaman oynarım mı diyecek? Yani bilmiyorum, belki demesi lazım ama şimdi biz bilmiyoruz onun da dertlerini. Hani bok gibi parası var. Ne bileyim çok ünlü. Rachel Green. Abi bilemezsin. Bilemezsin kimin ne derdi olduğunu. Impossible situation diye bir kelime kalıbı var İngilizce'de. Ben çok seviyorum. Bizde hiç kullanılmıyor. Tam bir çevirisi yok. Şeyi de yok. Yani dilde yeri de yok pek. Motamot çevirirsek imkansız durum. Ama biraz daha uğraşıp çevirirsek doğru olanı yapmanın imkansız olduğu durum. Hayatta böyle anlar var. Ne yapsan yanlış olan durumlar olur hayatta. Yani ya fazla gelir yaptığın ya az gelir. Ya sert olur ya fazla yumuşak olur. Yapacak bir şey yok. Hatta şeyde Dark Knight'ta çok güzel bir sahne vardır ya, Alfred şey der Bruce Wayne'e. Dayanın Master Wayne. Olayınız bu sizin. Outcast olmayı göze alabilmek. Çünkü Batman'in amacı bu. Doğru olanı yapmak her koşulda. Şimdi bu çok zor bir şey. Ve bu işin içine daha da fazla para, daha fazla ilişki, daha fazla çıkar girdiği an iyice zorlaşıyor. Yani sen şimdi orada Apple'la ne bileyim ben 10 kişi bir sözleşme imzalayacak atıyorum. Morning Show'un kastı. Sen ne diyeceksin orada abi? Ha ama bak. Mesela şey çok hoşuma gitti benim. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Scorsese falan. Abi yedi lafına oturdu, güldüler. Taking the Joke denen şeydi. Bak bu da erdem ister. Anladın mı? Hop, aldı şakayı, güldü güldü, güldü geçirdi. Şimdi bu da önemli. Orada böyle şey yapmanın alemi de yok hani. Gerilmenin falan. Hayır abi sen biliyorsun bunu, kusura bakma. O şekilde bir hayat yaşıyorsan o clown'un da seni yerme hakkı var. Onun varoluş amacı o. Onun şeyi o. Şimdi bu çok karamsar bir tablo çıkıyor bir yandan böyle konuştuğumuz zaman ama değil aslında. Başta söylediğime döneceğim. Ricky Gervais, ya bunun en babası Dave Chappelle bu arada. Yani Mark Twain ödülünü aldı bu arada. YouTube'da var, izleyin bence konuşmasını ve diğer komedyenlerin de şeyini lütfen. Şöyle bir hikayesi var Dave Chappelle'in bilmeyenler için. 14 yaşından beri stand-up yapıyor herif. Yani gerçekten rahmetli Turgay Şeren'in deyişiyle yok ebesinin ama Ali Sami gerçekten. Abi 14 yaşından beri stand-up yapıyor ve herif zaten 20-23 yaşına geldiğinde çok top level'da yapıyor oluyor. Sonra Chappelle Show diye bir şey yazmaya başlıyor. Kasıp kavuruyor ortalığı. 90'lar şeyli bir show, Chappelle Show. Ve ikinci sezonunda, birinci sezon bitiyor, patlıyor ortalık. İkinci sezonuna geçerken devamı için 50 milyon dolar teklif ediyorlar. 90'larda düşün yani 50 milyon doları o zaman düşün. Ve reddediyor herif. Ve yok oluyor. 12 sene yok oluyor herif. Afrika'ya gidiyor. Tam olarak ne yaptığını bilen yok, anlatmıyor da. Sonrasında da geri dönüyor birkaç sene önce. Şu anda King of Comedy. Yani. Bu çok uç ve sert bir hikaye tabii ama o konuşmasında da olan şey bizi nasıl diyeyim ya, çok zor bir konu bu. Bizi kabul etsinler diye hep bir kulübe kendimizi kaktırma huyumuz var. Genel olarak. Yani hele oyunculuk gibi onaylanma ihtiyacının böyle top seviyede olduğu bir meslekle uğraşıyorsan zaten belli ki bu konuda bir problemin var ki bu mesleği seçmişsin. Hani bir boşluk var içinde, dolmamış ki sen bunu seçmişsin yani. Öyle abi ben ünlü olurum diye yapılacak bir iş değil. Yapamazsın, vazgeçersin yarı yolda yani. Gerçekten aşkla, tutkuyla yaptığın bir meslekse bu. Böyle bir boşluğu, bir alev var içinde, onu söndürmek istiyorsun yani. Şimdi o bahsettik ya oyunculuk mindsetinden. Birazcık eleştirel bakarak, dışarıdan bakarak. Orada bir cemaatleşme de giriyor işin içine. Yani bir gruba atıyorsun kendini. Onun söyleminin, kreatif söyleminin arkasına sığınıyorsun. Ondan sonra da gezip tozuyorsun ve excuse'un da bahanen de işte şey oluyor. Ama yani öyle. Öyle yazılmış. Yani yönetmen öyle istedi. Yazar böyle dedi. Ama ne yapalım, bizim set böyle. Ben yazmadım, ne yapayım? Bana kalsa oynamazdım. You always have a choice. Her zaman bir seçim şansın vardır hayatta. Her zaman. Yani el mahkum. Bunu yanlış anlamayın. Yani ben şu an sanatsal, hep yaptığım gibi sanatsal bir çerçevede inceliyorum. Daha yani her konuda ahkam kesecek kadar donanımım yok. Ama kariyer senin başına gelen bir şey değildir. Sen seçersin o kariyeri. Daha doğrusu şu. Senin başına gelirken bazı şeyler, ün, para, şöhret, başarı, başarısızlık, teklifler, şanslar, fırsatlar, şanssızlıklar. Senin bunlara verdiğin reaksiyondur kariyerin. Yani sana kim milyoner olmak isterden 1 milyon çıktı. O parayla ne yaptığındırsındır sen. O parayla ne yaptığınsındır. Ya da atıyorum. Ferhan Şensoy seni çok beğendi. Dedi ki al sana kavuk. O an değilsin sen. O kavukla ne yaptığın. Nereye götürdüğün. Nereye taşıdığın. Ya da işte Rasim Öztekin dedi. Şimdi kavuk onda, Rasim Öztekin'di. Kariyere böyle bakmıyoruz biz. Yani birileri bize bir şey veriyor, iş veriyor, güç veriyor. Biz de şey yapmaya başlıyoruz. Aa böyle oldu. Hadi bakalım yüklen. Böyle oldu. Ben işte böyle oldu. O yüzden de anlayamıyoruz Gervais'in tavrını. Bilmiyorum, oyuncu olmayan arkadaşlar kendi meslekleriyle bağlayabiliyor mu söylediklerimi? Çok merak ediyorum. Yazın lütfen. Yok abi hiç alakası yok. Bizde hiç böyle sorunlar yok falandır belki. Ya da evet ya böyledir. Hani detayını bilmediğim için başka mesleklerin bilmiyorum ulaşıyor mu? Sana yani şey diyor mesela Dave Chappelle. Bak çok yüzeysel bir yerden bir şaka yapıyor ödülü. Sigara içiyor ödül alırken abi herif sahnede. Ve diyor ki görüyor musunuz sigara içiyorum kapalı mekanda diyor. Ne yapacaklar ki şu an bana diyor. Ödülü vermekten vaz mı geçecekler sigara içiyorum diye. Buna leverage denir diyor. Şimdi böyle bak böyle söyleyince çok hani salak bir örnek. Abi sigaranı da söndürüver. Hayır bir şey söylüyor orada. Şunu diyor herif. Aslında özgürüz. Kimsenin iki dudağının arasına bakacak bir kariyer çizmesine, size o kariyeri çizmesine bir başkasının izin vermeyin demek o. Biz bireyler olarak, insanlar olarak sektörden daha güçlüyüz aslında. Ya biz olmazsak olmaz sektör diye bir şey. Ya biziz, bizim bakış açımız, bizim dünya görüşümüz, bizim seçimlerimiz oluşturuyor o sektörü. Yani sektör diye bir yaratık yok. Biz de onun böyle uzuvlarıyız. Ya ama durum bu şu an mesela. Hani sektör böyle bir şekil değiştirince biz değiştiriyoruz. Yani işte ne bileyim olay böyle sinemaya dönüyor. Herkes sinemacı kesiliyor. Abi sinema çok güçlü falan oluyor. Şimdi mesela sahneye döndü. Anam anam anam anam anam. Her yer şey böyle hani. Abi tiyatro. Evet tiyatro yani falana döndü. Bu yine dönecek ya. Başka bir şey dönecek. Bak mesela 5 sene önce dizi manyağı. Diziydi ortalık. Öyle Allah'ım dizi dizi dizi dizi. Ver dizi at üstüme dizi dizi dizi. Hani paradan puldan bağımsız yani bir statü belirtir hale geldi. Yani biz bu dizisi olmayanlar üzgün. Dizisi olanlar kral gibi bir şeye dönüşmüştü. Şu an Allah'tan böyle bir manyaklık yok. Ama başka manyaklıklar şimdi de yani. Bunların hiçbiri doğru değil. Bunların hiçbiri sağlıklı değil. Bunların hiçbiri bizim tam full potansiyelimizi öne çıkarmamızı, kendimiz olmamızın yolunu açan tavırlar değil. Üzgünüm. Kendin olmakta ısrar etmen lazım. Ve biz çok aceleciyiz. Korkuyoruz ya. Hemen abi ya millet bak şimdi şey yapıyor. Ben kaldım ya falan. Anladın mı ya? Böyle panik var yani. Bir panik. Şey komedi lazım. İşte trajedi istiyorum. Tiyatro atın üstüne. Abi lütfen, lütfen in your face. Allah'ım gişe filmi ama bir de festival. Sanat filmini at üstüme ne olur. Çok geç kaldım falan. Abi calm the fuck down. Yani sakin ol. Bu benim şu an böyle karikatürize ederek anlattığım tavır gerçek. Şaka sanıyorsunuz ama değil. Aceleyle birileri bizi seçsin diye manyaklık derecesinde bir işte geldim falan böyle bir anladın mı? Ay oradan çağırdılar. Gitmem lazım falan. Abi git bak gitme demiyorum. Öbür ucu da doğru değil. Hani orada da kim bu ne ya? Ben bu falan. Onu da demiyorum ya. O da çok saçma. Ne var abi insanlar sen bir o dışında. Hayatım o dışında geçiyor benim. Kaç kere gittim. İşin şeyi bu. Doğası bu. Gideceğim bakacak herif sana ne yapacaksın yani? Hani ama sen o audition değilsin. O audition ya işte o zaman bütün kızlar birbirine benziyor, erkekler birbirine benziyor. Dar paça çıkıyor, herkes dar paça giyiyor. Anladın mı? Yani o çeşitlilik olmuyor. Kendimizi böyle şey bir şekilde acilen bir yerlere atma telaşında olduğumuz zaman. Bunlardan azade tipler. Ricky Gervais ile Dave Chappelle. Yani o da Netflix'e dizi sattı. Evet doğru ama onun leverage'ı var. Onun gücü var. Onlar geliyor ona. Bu imkansız gibi geliyor şu an ama değil. Bu kadar Amerika'dan bahsettik. Bir Kaptan Amerika, Steve Rogers sözüyle bitirelim. Sana herkes, basın, toplum, insanlar hepsi çekil diyebilir. Yolundan çekil diyebilir. O zaman şunu yapacaksın. Bir ağaç gibi köklerini sal ve şöyle de. Hayır, sen çekil. Öpüyorum. Bu akşamlık da bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.